Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Yine Abdullah var karşımda. Hoş geldin Abdullah.
Hoş bulduk hocam.
Ne konuşuyoruz bugün? Ne var menüde?
Bugün yılbaşı var menüde.
Hindi var yani.
Evet. Yeni yıla girdik. Yeni yıla girerken tabii sürekli bir şey oldu. İnsanlar yeni yıl hedeflerini koydular. İşte masanın altında 12 tane üzüm yendi. Yeni işte güzel bir ilişki için. Detaylı detaylı yeni yıl hedefleri yazıldı. Bütün şeyler, bütün istekler tam detayıyla yazıldı. Bu aslında biraz benim kafamı karıştırdı hocam. Çünkü aslında sadece bir gün geçti. Yani bir şey değişmedi gibi. Yani yeni yıla giriyor olmak aslında belki de birçok şeyi değiştirmedi. Çünkü ertesi gün kahvaltıya kalktığımda yine aynı ben olarak uyandım. Sizce insanlar neden tarihleri bu kadar önemser? Neden bizim için bu kadar önemlidir? Yılbaşı, doğum günü gibi şeyler.
Evet, herhalde bu insanlığın çok başından beri gelen bir şey. Bir kere hani biz adetten bir herkesin dileklerinin gerçekleşmesini dileyelim. Hani yeni yılını kutlayalım herkesin, ama dediğin şey doğru. Yani bir heyecan da veriyor. Yeni yılın gelmesi bir coşku, bir şey veriyor. Yani sanki bir şey olacakmış gibi. Yani bir şey olacak. Yani ne olacak onu bilmiyoruz, ama işte çok fazla ritüel var. Hani o güne ait yemekler, işte süslemeler, işte partiler, ailelerin, arkadaşların bir araya gelmesi, havai fişekler. Hani herkes o gün havai fişek atılacağını, tam 12'de bir şey olacağını biliyor. Şeyi tabii hani o Batı'nın, Doğu'nun kültürel farklılıkları gibi bir şeye girmek şu an çok manasız. Çünkü bir kültürel hegemonya var. Yani Batı'nın bir hegemonyası altındayız. Yani hani yakın bir gelecekte dünyadaki Müslüman nüfusun, Hristiyan nüfusunu geçeceği bekleniyor, ama muhtemelen bu tarz ritüellerde hala o etki devam edecek. Muhtemelen tarihsel süreçte hani bu böyle çok yıl dönümleri, doğum günleri, çeşitli sembolik anları içinde barındırdığı için insanlar için böyle gide gele çok önemli bir durum haline gelmiş. Şaşırtıcı değil insanların böyle zamanları önemsemesi.
Evet ama dikkatimi çeken şu oldu hocam. Yeni yıl yeni ben. Sloganı birazcık daha hani.
Evet.
Bir yıl bitti. Artık yeni yılda ben bambaşka bir şey olacağım. Yeni hedeflerimle, yeni yapmak istediğim şeylerle artık daha farklı bir ben olacak algısı. Hani zamansallıkta birazcık daha böyle hani böyleymiş gibi geliyor. Hani çünkü eski beni öldürdük. Artık yeni ben var. Hani bir oradan bir ritüel varmış gibi geldi açıkçası benim için.
Evet. Ya tabii böyle yani yeni bir ben ifadesi çok yüklü bir şey. Yani işte insanlar bazen bir şey olacak ve yeniden kendini var edeceğini düşünüyorlar, ama çoğunlukla işte 20 sene önce neysek aşağı yukarı yine biz o olmaya devam ediyoruz. Zaten bu biraz da böyle tartışmalıdır ya. Hani nasıl oluyor da ben hala Cengiz olma sürecine devam edebiliyorum yani. Cengiz olmak nasıl kesintisiz bir şey? O yüzden böyle yeni bir ben dediğinizde sanki kimlik, kişilik, karakter böyle fragmanter bir şeymiş gibi. Yani bir şeyden dönünce yeni bir şey olabiliyormuşsunuz gibi. Oysa olsa olsa yeni bazı özellikler, yeni bazı hedefler, onları bünyemize alabiliriz. Yoksa yeni bir ben çok iddialı olur. Ama insanlarda böyle bir mistik bir şey var orada, değil mi? Yani böyle işte ya da işte majik bir şey. İşte bir şekilde yepyeni bir şey olabileceğine dair bir inanç var. Yeni bir ümit, umut kapısı. Bir şey olacak ve bu sene, o sene, hani o da çok duyduğumuz bir şey yani, bu sene bir şeyler farklı olacak. Oysa genellikle aynı şeyler tekrar ediyor. Çünkü insanlar paternlerle hayatını sürdürüyor. İşte hepimizin çok uzun yıllardır kendimize ait bazı paternlerimiz var. İlişkilerde, çalışma hayatında, işte yaşamın pek çok dinamiğinde. O yüzden yeni bir şeyi, o paternleri değiştirmeden yeni bir ben inşa etmek çok kolay değil.
Evet hocam haklısınız. Yani birazcık ümitsiz bir bakış açısı oldu ama en azından daha belki de hani özellikle biz bu videoyu yeni çekiyoruz. Hani büyük ihtimalle Ocak sonu gibi falan yüklenebilir gibi geliyor şu an. Hani tam da o arifede aslında. Hani tam böyle yeni yıl yeni heyecan derken birazcık daha böyle ilk belki de darbelerin yeneceği yeni hedefle ilgili. O aşamada bunu görmek bence hani iyi gelebilir insanlara.
Yani ne şey mi, hani yeni yıla başlarken ki hedefleri tutturamamış oldukları bir dönemde.
Yani evet daha iyi olur bence. Yani çünkü hani öyle bir şey değilmiş gibi geliyor bana daha çok. Hani bu birazcık daha farklı bir süreçmiş gibi. Hani işte tam yılbaşına girmeden önce yapılan işte bazı etkinlikler var Vision Board adı altında. İşte bu işte bir pano oluşturulur ve oraya işte yeni yılla ilgili kurmuş olduğumuz hedefleri yapıştırırız. Görsellerini yapıştırırız oraya. Hani insanlar son zamanlarda sosyal medyada çok karşıma çıktı ve bayağı da bir katılım varmış gibi geldi bana. Burası birazcık daha
Ne
yine
yazmışlar peki? Yani genelde ne yazıyorlar insanlar o hedeflere?
yazmak değil hocam, görsel
Ha,
yapıştırıyorlar.
görsel yapıştırıyorlar.
Evet,
Ne yapıştırıyorlar genelde?
işte ev, araba, yeni bir iş, ilişki fotoğrafı falan gibi. Bu da hani işte yeni yıldan yeni yıl hedeflerim bunlar. Ha, güzel de görünüyor aslında yeni yılda ne istediğimle ilgili ama bunun yani dezavantajlı bir tarafı da varmış gibi geldi bana. Hani bununla ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Sizce ne gibi dezavantajlar olabilir bunların?
Bazen gerçekten hani bu bir şeyi hedeflemek ve hedef üzerine çok düşünmek ya da bir şeyin çok fazla hayalini kurmak, o da kendi başına aldatıcı bir yere doğru bizi sürüklüyor. Yani bir şeyi o kadar çok düşünüyorsunuz ki, o fantezinin içinde o kadar uzun süre yaşıyorsunuz ki o fantezi gerçek oluyor adeta. Hatta böyle biraz batıl bir şey vardır ya, bir şeyi olmadan insanlara anlatmayın diye. Sahiden olmuş gibi anlattığımızda ya da bir şey olmuş gibi hayal ettiğimizde bir şekilde hani bizim belki zihnimiz, işte bilinç dışımız olanla olmamış, henüz olmamış şeylerin ayrımını yapsa da belki yine de bazı sistemler, işte limbik sistem mesela, olmuş gibi tepki veriyor olabilir ve orada yani işte olsaydı şu kadar haz verecekti ya da o hazzı bir öngörmek, kestirmek gibi bir şeyle belki sonraki motivasyonlarımız azalıyor olabilir. O yüzden hani bazen belki dezavantajı oluyor olabilir ama yani ben biraz şöyle bakmayı düşünüyorum. Bir takım hedefleri yeni yıl için koyduysanız, işte bununla ilgili bir beklentiniz varsa, bu gerçek bir beklenti mi değil mi diye de biraz herhalde bunu tartışmaya açmak lazım. Bu şey de çok karşımıza çıkan bir şey. Şimdi manik hastaların manik dönemlerinde her şeye güçlerinin yetebileceğine dair böyle sarsılmaz bir inancı var. Yani resim yapabilir, hızlı koşabilir, yeni bir dil öğrenebilir, pek çok alışveriş yapabilir. Yani parası hiç bitmeyecek, enerjisi hiç bitmeyecek gibi bir hissiyatın içerisindedir. Buna böyle bu işte optimistik, yani bu iyimser beklentiye primer bir iyimserlik olarak söyleyen bazı yazarlar var. Yani herhangi bir dayanak olmaksızın iyimser olma hali. Yani bunu nasıl yapacaksın? Yapacağım işte, yani hiçbir hani açıklama yok. Ama sekonder işte optimizm dersek, sen mesela işte çok iyi çalıştığın bir işte diyelim ki psikopatoloji dersinin vizesine çok iyi çalışmışsın ve sınava girmeden önce diyorsun ya iyi geçecek, ben işte inanıyorum iyi bir not alacağım. Burada bir dayanak var, yani ben bu sınava elimden geleni verdim, işte çalıştım ve iyi geçmemesi için hiçbir sebep yok. Orada bile kötü geçebilir, yani senin çalıştığın yerlerden gelmeyebilir. Ama bir dayanağın var. Yani aslında bu vision board'u yapan insanların bir dayanağı var mı? Herhalde şeyimiz bu. Şöyle beklentiler var ya, işte 2026'da faizler düşecek. Hani öyle insanlar var mesela, diyorlar ki işte 3-4 senede bir faizler düşüyor, o sene bu sene. Hani öyle bir şey de, o bile sekonder optimizm. Yani gerçekten bir dayanağı var. Ama herhangi bir şey yapmamışsanız, işte 2026'da dünyayı gezeceğim diyorsunuz ama pasaportunuz yok. Ya şimdi böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani burada hani önce pasaport çıkarmak için İşte nüfus müdürlüğüne gitmen lazım. Sonra vize alman lazım. Ya yani bu adım adım olabilecek bir şey. O yüzden hani böyle bir yerden soruyorsan, hani bu olsa olsa insana yük getirir. Yani ben bir takım şeyler koydum. Bir de hani insanın böyle, bana sorarsan bu tarz şeyler, hani bir dış güce bunları vermek insanın failliğini de biraz azaltan bir şey. Yani ben bir şeyi istiyorum ama hani benim dışımda gelişsin koşullar ve ben o şekilde buna sahip olayım diye böyle bir bakışı da beraberinde getirebilir.
Şey gibi hocam, evrene mesaj gönderdim işte, evrene manifest yapmak gibi, hani işte o zaten hallolacak, işte biz yeter ki düzgün manifestleyelim, evrene mesajımızı düzgün yollayalım
Evet
gibi.
ya, bu zaten çok son zamanlarda çok şey olan bir şey. Ben bunun çok insanların inanarak yaptığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden böyle eskiden buna bakarken biraz daha şey bir tarafım vardı. Ya bu hadi ama falan, hani bunları mı konuşacağız? Şimdi biraz daha iyimser bakıyorum. Yani hani dilek, yani insanlar hayatla ilgili bazı şeyler diliyorlar. Gerçekten buna inandığını düşünmüyorum açıkçası insanların. Hani işte astroloğa gidenler, fal baktıranların da böyle %100 inandığını düşünmüyorum. O bir şekilde hani insanların bir gelecekle ilgili ne olacağına dair iyimser şeyler duyma ihtiyacını karşılayan bir kurum. Yani bütün bu kurumlar bunun için var. Bizim iyi şeyler duymaya ihtiyacımız var. Bunu astrolog söyleyebilir, sosyal medya hesabı söyleyebilir ya da işte çevremizde öyle arkadaşlar vardır, onlar söyleyebilir. Böyle bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç olduğu sürece hani şimdi bu insanlar zorla gidip birilerine iyimser dileklerini sunmuyorlar. Hani bunu talep eden insanlar var. Birilerinin ama iyi şeyler duymaya diğer insanlardan daha fazla ihtiyacı var. Hani niye o grup daha fazla bu tarz şeyi duymak istiyor? Belki onu tartışabiliriz. Bilmiyorum, senin bir fikrin var mı? Yani niye daha fazla iyi şey duymaya ihtiyacı var bir grubun?
Belki kontrolle ilgili hocam, hayatın kontrol algısıyla ilgili olabilir. Hani kontrol düzeyi düşük insanlar için Hani hayatta bir şeyler iyi olacak ve kötü olacak. Bu genelde dışarısı ile ilgili bir şeydir bu. Hani kontrol adağı iç ve dış olarak ikiye ayrılıyor. Hani birisi hayat benim kontrolüm altında, birisi de hayat daha dışarı ile ilgili, benimle ilgili değil diyen taraflar.
Yine failliği belki daha az deneyimleyen insanlar. Yani
Evet.
kontrolün daha çok kendi dışında olduğunu düşünen insanlar. Onları mı daha fazla iyimser şeyler duymaya ihtiyacı var sence?
Evet, çünkü hani hayat zaten benim kontrolüm altında değil, ama dışarıdan birisinin bana iyi bir şeyler söylüyor olması benim için hani güzel bir şeydir. Aslında herkes bunu ister bir noktada bence. Hani her insanın içten içe bir ihtiyacı gibidir. Hani çünkü geleceğe umutla bakmakla hani geleceğe umutsuz bakmak arasında bir fark vardır. Hani insan geleceğinin kötü olmasını istemez. Birisinin de bu konuda bize destek oluyor olması bizim için iyi bir şeydir bence. Hani işte astrolog olabilir ya da işte bir işte fal bakıcı olabilir. Bunlar bizim için iyi şeyler hissettiren
Evet.
taraflar.
Ama işte dediğim gibi yani geleceğe iyimser bir şekilde umutla bakmış olmak için bir dayanağımızın olması gerekiyor. Hiçbir dayanak olmaksızın bir iyimserlik beklentisi tıpkı bir manik hastanın her şeye gücünün yeteceği gibi bir şeyi beraberinde getiriyor. Ve ne oluyor? Aslında o örnekten devam edebiliriz. Yani manik hastalar mani dönemlerinin sonunda ne yaşıyorlar? Ne yaşıyorlar? Tahmin et.
Yani büyük bir hayal kırıklığı.
Yani bir depresyon yaşıyorlar çoğunlukla. O enerji, o çok yoğun efor, o her şeye gücünün yetecek, her şeyin iyi sonuçlanacağına dair olan inanç gerçekleşmiyor. Geride ne kalıyor? İşte bir sürü borç, bir sürü çekilmiş kredi, darmadağın evler, işte biten arkadaşlıklar, ilişkiler. Çünkü dayanaksız bir iyimserlikle çok az bir şekilde yol alabilirsiniz. İnsan hayatta bazen buna ihtiyaç duyuyor. Yani diyelim ki çok ölümcül bir hastalığınız var ve herhangi bir tedavisi yok bilinen o ana kadar ve iyimser olabileceğiniz hiçbir dayanağınız yok teknik olarak ama başka çareniz yok. O zaman işte gece uyurken şunu diyebilirsiniz yani belki yarın o ilaç bulunacaktır. Hani bugüne kadar çalışmalarda bir sonuç çıkmadı ama dediğin diğer durumlarda yani bir vision board'u bütünüyle bu tarz şeylerle dolduran bir insanın neden buna bu kadar ihtiyacı var sorusuna bence de gerçekten bir kontrolün dışarıda olduğuna dair bir inançla ancak insan böyle bir şeye kendini bırakabilir diye düşünüyorum ben.
Bir de hocam bu hedeflerin niteliğiyle ilgili de konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla benzer içerik gördüm. Ev, araba, ilişki, işte
Ne
kıyafet,
isteyebilir ki bir
gezmek.
insan? Ne isteyebilir ki dünyada şu
Ya
anda?
evet, şey için diyorum ama sadece
Yani.
bunu. Birazcık daha böyle sistem yansımasıymış gibi de geliyor bana. Hani işte hani aklıma direkt şey Lacan'ın sözü geldi. Arzu ötekinin arzusudur diye. Aslında hani arzuladığımız şeylerin çoğu belki de hani bizimle ilgili bile değildir. Onu oraya yapıştırıyoruz. Hani bir araba resmi yapıştırıyoruz, bir ev resmi yapıştırıyoruz, bir ilişki resmi yapıştırıyoruz, ama bunu gerçekten hani arzulayıp arzulamamak arasında da bir fark varmış gibi geliyor. Hani o hedefler kimin hedefleri? Bizim hedeflerimiz mi, yoksa gerçekten dışarıdan gelen şeyler mi? Çünkü
Evet.
özellikle hani reklamlarla işte çıktığımız yerdeki belli kesimlerin belli giyiniş tarzları, sosyal medyadaki influencerlarla beraber bize bir hayat tarzı yansıtılıyormuş gibi geliyor. Hani
Evet.
sanki bizim yeni yılda hani bunları da yapmamız gerekiyormuş gibi, bir işte hani bir yeri gezmemiz lazım mesela. İşte İzmir'de yeni bir koy ortaya çıktı. Bizim oraya gidip gezmemiz gerekiyormuş gibi bir işte algıyla da beraber hani birazcık daha vision boardların bu şekilde oluşturulduğunu da düşünüyorum.
Yani o dediğin spesifik şeyler varsa ona katılıyorum ama bir ilişki isteyen bir insan için düşünelim. Yani yalnızlık herhalde ilk insandan bu yana en büyük korkularından birisi insanın. Yani yalnız kalma endişesi çok ciddi bir endişe kaynağı. Yani bizim kültürümüzde de dünyanın pek çok yerinde de belki böyle. Ev isteyenleri de çok anlayabiliyorum. Yani barınma çok temel bir ihtiyaç. Yine bizim gibi ekonomik olarak çok istikrarlı olmayan bir ülkede herhangi bir eve sahip olmak, yani bir işte o başını koyacak bir eve sahip olmak bence diğer ülkelerden çok daha büyük anlamları içinde barındırıyor. Ama şeyi söylüyorsan yani şu marka bir şeye sahip olayım ya da şuna bir şey olayım. Ya yani öyle zaten yani kapitalizm klasik anlamda seni işte bir takım arzulara yönlendiriyor. Ve sen o arzuları ithal ediyorsun. Hani içinde ürettiğin bir takım arzular değil ama zaten moda dediğin şey böyle oluşuyor. Hype diye bir kavram var ya şimdi bir şey hype oluyor. Bir yerlere gitmek. Yani işte tamamen ötekinin arzusuyla ortaya çıkan kavramlar bunlar. Moda, hype olmak, trend olmak. Yani bir grup insan bir şeye kanalize oluyor ve onun bir şekilde yükseldiğini biz görüyoruz. İnsanlar merak ediyor ne var burada ya da merak da çok önemli bir duygu. Sadece şimdi bence Lacan'ın bazen o küçümsediği bir tarafı olduğunu düşünüyorum insanların arzusunu. Yani insanlar evet bir başkasının arzusunu kendi arzusuymuş gibi deneyimliyor olabilir. Ya da bu René Girard'ın mimetik arzu kavramında da hani bu karşımıza çıkıyor ama bence bir başkası ne arzuluyor sorusu da çok merak uyandıran bir şey. Yani o benim arzum değil ama o ne arzuluyor ya da onun aklından ne geçiyor? Zaten bu öteki ne düşünüyor meselesi. Hani bütün bu bilinç felsefesinde pek çok psikiyatrik meselede karşımıza çıkan bir şey. Biz karşımızdakinin, etrafımızdakilerin ne düşündüğünü çok merak ediyoruz. O yüzden hani bana şey gelmiyor. Yani İzmir'de bir koy keşfedilmiş ve herkes oraya gidiyor. Sahiden neden oraya gitmek istiyorlar? Burada ne var diye gitmek çok şey. Mesela bu sene, bu senenin en trend şeylerinden birisi. Ben de yeni öğrendim. Colmar diye bir yer. Fransa, Strasbourg taraflarında, sınırında böyle. Fransa, Almanya sınırında mı? Belçika sınırında bir yer. Bir çok büyük Christmas marketleri olan bir yer. Bu sene pek çok insan oraya gitti. Ve çoğu hayal kırıklığına uğradı. Çünkü hani böyle bir işte Christmas market karesi fotoğrafı var ama başka bir şey yokmuş yani. Hani sadece böyle Christmas market yeri, 3-4 tane renkli bina. Daha fazla bir şey yok ama Colmar işte bu yeni yıla girişteki sembolik yerlerden bir tanesi oldu ve bir ritüel haline geldi orayı ziyaret etmek. Bazen de başkasının arzusu hayal kırıklığına sebep oluyor ama sen istediğin kadar insanlara şunu anlat. Ya orada aslında çok da bir şey yok. Ben gittim çok hoşuma gitmedi diye söyle. İnsanlar en çok kendi deneyimlerine değer veriyorlar. Yani sen belki beğenmedin ama bir de ben gideyim bakayım ne olacak diye. Tabii ki o influence olmak, başka şekilde oraya yönlendirilmenin şeyi var ama hani o negatif influence çok işlemiyor. Pozitifler işliyor. O merakını kışkırtan bir şey oluyor. Arzuyu da kışkırtan bir şey oluyor. Ama orada çok da bir şey yok. Ya bu başkasının arzusu dersen çok karşıya geçmiyor bence.
Yani evet. Ya sadece şeye birazcık vurgu yapmak istedim. Hedefleri belirlerken ne kadarı gerçekten böyle bizim hayatta bunun için mücadele edebileceğimiz, bunun için bir şeyler yapabileceğimiz bir şey. Ne kadar gerçekten dışarısının çok daha bize dayattığı bir taraf. Hani işte hep böyle reklamlarda da karşımıza çıkar ya işte iyi aile tablosu, işte nasıldır iyi aile tablosu? İşte bir villada işte iki işte sarışın çift, yani iki tane de çocukları var, yine sarışın çocuklar böyle. Bir tane de golden köpekleri var. Bir şeymiş gibi, bir yansıtmaymış gibi, hani işte insanlara şey vaadi çok fazla veriyormuş gibi, hani sen böyle bir şeye sahip olursan mutlu olacaksın, buna işte iPhone telefona sahip olursan mutlu olacaksın gibi gibi, birazcık da böyle insanın arzusunu tüketen bir noktaya gelen bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden böyle birazcık buraya vurgu yapmak istedim.
Dediğin doğru, yani bazı hazır reçeteler var işte, tam senin o söylediğin şey. Yani senin kendi formülünü yapman için laboratuvara girmene gerek yok. Ben senin için işte tasarladım, hesapladım. Bütün faz çalışmalarını yaptım. Sen al bu reçeteyi kullan, faydasını göreceksin. Şimdi birçoğumuz bir takım hastalıklar yaşarken kendi reçetelerimizle o tedavi olmuyoruz, gidiyoruz. İşte doktora, eczaneye, onlar bize bir ilaç veriyorlar. Aslında mevcut kapitalizm de böyle. Yani sen yaşamında bir kriz yaşıyorsun. Yalnızlık, İşte seyahat etmekle ilgili bazı kafa karışıklıkları, bir şey satın almak. Sana diyor ki bak ben reçeteni yazıyorum sana, işte iPhone ya da işte Colmar'da bir hafta sonu. Ve sen gidiyorsun oraya hazır reçeteyle. Ama şöyle bir fark var. Hani nasıl her ilaç herkese işe yaramıyor ya. Hani sende iyi gelen bir şey bazen bana iyi gelmiyor. Bu hazır reçeteler de böyle. Hatta kapitalizmde bu daha fazla. Çünkü insanların arzuları hastalıklarından daha varyasyonel. Şimdi hastalık, yani biyolojimiz çok daha birbirine benziyor. Ama arzu çok hani böyle aşkın bir kavram ya. Orada herkesin kendine has bir takım farklı arzuları var ve hazır reçetelere değil, muhtemelen daha çok kendi bulduğumuz formüllere ihtiyacımız var.
Bu da birazcık beni şeye götürdü hocam. Yani ideal bir ego kavramını, hani bu galiba yanılmıyorsam ilk insancıl psikolojide kullanılan bir şey var. İdeal benlik denilen bir kavram var. Orası şey, bizim Rogers'a göre ulaşmayı istediğimiz şey, yani bizim hayattaki motivasyonlarımızı belirleyen, ulaşmaya çalıştığımız şey ideal, işte ego, ideal benlik kavramı. Burası bir noktada iyi bir şeyken, hani bizi hayata karşı motive eden, arzulatan bir taraftayken, bir diğer yanıysa bunun işte özellikle kültürle beraber iç içe girmesiyle sanki sürekli bize şunun da yatılması gibi, hani saat 5'te kalk ve işte yoga yap. İşte ya da işte herkese iyimser davran ya da herkese bilmem şu şekilde davran gibi, ya da işte şunlara sahip ol gibi şeyleri karşımıza çıkar. Sanki bunları yapınca daha bir ideal birisi olacakmışız gibi bir tarafı var bu durumun. Hani siz burasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yani dediğin çok doğru. Bir şekilde bir iyiden daha iyiye, işte en iyiden de iyiye. Yani işte o ideal. Yani bir şekilde Taf Dağı'nın arkasında bir ideal var ve hepimiz ona ulaşmaya çalışıyoruz bir yerde. Ben mesela koşuya gidiyorum. İşte bu yılın ikinci yarısında epey gittim. 2025'in ikinci yarısında. Ve işte orada pace grupları var. Ya hızlanıyorsun. Hemen işte bir sonraki gruba ya diyorsun bunların benden ne şey var ki hani bunlara yetişirim. Bir grup daha ilerliyorsun. Ben ötekine de yetişirim. Bir grup daha ilerliyorsun onları da geçerim. Yani insan böyle bir şekilde ileride daha iyisi olduğunu görünce rotasını oraya doğru bir şey yapıyor ve şöyle hisler oluşuyor bazen. Bakıyorum mesela ya ben mesela mesaiden çıkıp geliyorum. Hemen diyorum ki ya ben aslında o gün çalışmasam dinlenmiş gelsem ben daha da hızlı koşarım da. Ya orada da bu hayal kırıklığını yaşadık mı hemen hızlıca bazı bahanelere sarılıyoruz. Mesela aslında sonra da şunu demem lazım kendime. Ya ben hani çalışıyorum. İşte pek çok insan belki çalışıyor ve benim gücüm bu kadarına yetiyor ve ben aslında bununla idare etmeliyim. Yani zaten eninde sonunda bir benim kendi içimde bir idealim olduğunu orada anlıyorum yani. Benim hani etim butum buna yeter. Hani bundan daha fazlası benim erişebileceğim bir şey değil. Yani hayatımda radikal değişiklikler yapmam lazım. Böyle bir şey olunca da ya düşünsene yani sırf daha hızlı koşmak için psikiyatri pratiğimi bırakıp başka bir şeyle meşgul olmak tuhaf olurdu. Ya o zaman hani ben idealinden bahsediyoruz ya. O zaman benden bahsedemeyiz ya. Bir ortada ben yoktur. Yani dediğin şekilde ben şöyle düşünüyorum. Eğer kendimizi biraz daha ileri götüreceğimize inandığımız hani bunu çok kapitalist bir anlamda değil. Hani böyle bazı becerilerimizin, yatkınlıklarımızın, yeteneklerimizin daha böyle optimize edebileceğimiz bir yer varsa ve burada bir anlam buluyorsak fiziksel açıdan, ruhsal açıdan, sosyal açıdan bence bunların peşinden gidebiliriz. Ama ideal olmak bir saplantıya dönüşüyorsa bir noktada yani hayatımızı tamamen bir ideal olmak üzerinden yeniden programlamaya çalışıyorsak orada tehlikeli bir şey var. Yani orada belli ki bizim yani o bizim arzumuz değil. O başka bir şey. O bize ait olan bir şey değil. O orada hani zihnimize saplanan şeylerden işte böyle aşılanan şeylerden bir tanesi. Bu da bence böyle insanın kendine böyle hani bir içe bakışla yapabileceği bir şey. Yani aslında hepimiz zaman zaman bunu yapıyoruz. Yani psikiyatristler de bunu yapıyor. İlla terapiye ya da bir şeye de gitmek gerekmiyor. Bazen bir şeyi hayal ederken, bazen bir rüya gördüğümüzde, bir uyku uyanıklık anında böyle içe bakış anları vardır. Ben onu koşuda yaşıyorum mesela. Koşarken ya diyorum ki tam koşuyorum ama hani burada bir şey beni zorluyor. Ya da halen daha fazlasını yapabilirim. Böyle anlar var gerçekten ve o dediğin şeyi bence biraz bu şekilde kavrayabiliriz.
Şey de hocam hani Freud ilk başta süperego diye bir kavram çıkarmıştı karşımıza. Bu hani daha yasaklayan, yapmamızı engelleyen bir tarafken işte Lacan bunu işte kapitalist söylem içerisinde şöyle değerlendirmişti. Süperego bizi artık daha çok yapmaya iten. Hani bunu yapmalısın, bunu olmalısın diye.
Önceden yasaklayanken.
Evet. Şimdi de daha yapmaya iten ve kapitalist söylem içinde yer almaya çalışan bir yere doğru ittiğinden bahsetmişti.
Yani dediğin şey zaten hani bu 10 emirdeki hani işte Yahudilerdeki şeyin biraz hani öldürme, işte zina yapma, hırsızlık yapma gibi genelde yapma etme üzerinden Freud'un hermeneutiği de kendi Yahudiliğinin işte o ait olduğu kolu da biraz daha yapma etmelere daha fazla dayalı. Ama Lacan biraz daha böyle Fransız olması belki Yahudi kültürünün görece dışında birisi olmasıyla ve kapitalizm üzerinden okumasıyla yani kapitalizmin yap et hemen yap söylemlerine daha yakın bir yerden bakıyor. Aslında güzel bir şey yani o geçişi fark etmek de yani çünkü Freud daha Viktoryen dönem hani kısıtlamalar yasaklar üzerinden her ne kadar kendi bir bilinç dışını özgürleştirici bir yerden konuştuğunu düşünse de aslında o da çok ortodoks bir yerden hayata bakıyor. Yani kolay değil öyle hızlıca büyük bir devrim yapmak. Bu zaman içinde böyle gide gele değişen bir şey. Lacan'ın o saptamasını ben de çok beğeniyorum. Yani gerçekten de dediğin gibi.
Burada birazcık da umut kavramına da girmek istiyorum hocam. Çünkü umut bizim için genelde iyi bir şeymiş gibi görünür ki biz de birazcık öyle bahsettik. Hani iyimserlik konusunda. Hayata iyi bir şekilde bakmak hani umutla ilgili bir şeydir. Hayatın bize iyi bir şey gibi görünmesi için ama bir noktada da aklıma şey Pandora'nın miti geliyor. İşte Zeus insanları cezalandırmak için Pandora ile beraber kutuyu gönderince işte Pandora merakından gidip kutuyu açar ve oraya dünyadaki bütün kötülükler salınır ve Pandora kutuyu kapatmaya çalışırken sadece içeride umut kalır. Bu hani umudun iki yönünün de olduğunu gösteren bir taraf. Niye kötülükler içindeydi? Ya da işte Tanrı insanları daha fazla cezalandırmak için aslında umut umut etmelerini engellemek için umudu oraya koydu diye bir hani tartışma var burada. İşte yanılmıyorsam Nietzsche burada şey demişti. Umut burada kötülüklerle beraber geliyor. Çünkü umut ızdırabı artıran bir şeydir. Sürekli umut ederiz olmaz, umut ederiz olmaz, umut ederiz olmaz. Hani bu noktada umut böyle iyi bir şeymiş gibi görünürken aslında kötü tarafları da barındıran bir şeymiş gibi geliyor karşımıza. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani bu dediğin işte umut işte bir emosyon olarak düşünürsek ya da bir duygu. Pek çok duygu gibi yani iyi bir yönden de ele alabiliriz, kötü bir yönden de ele alabiliriz. İkili bir tarafı olduğu muhakkak. Yani bir şeyi umut etmek de bizim dilimizde belki, gerçi İngilizce'de de çağrışımı daha pozitif. Yani hopeful, işte umut etmek, umutlu ol işte ya da ümidini yitirme gibi pozitif anlamları var. Ama bazen de hani bir şekilde bir beklenti halinde olmak, sürekli böyle bir şey olacak, işte işler düzelecek. Senin sanki böyle yine o az önce konuştuğumuz şey gibi yani dışarıdan bir şey gelecek ve işler yoluna girecek. Yani o sen beklemeye devam et, sen işte isyan etme. Hani en büyük şeylerden bir tanesi de o. Yani o isyan ateşini söndüren bir tarafı da var. Biraz böyle bizim mesela Türk siyasetinde de çok şeydi. İşte ben umutluyum der siyasetçiler, işte böyle bir şey vardır ama o bir yandan da böyle kendi kitlesinin isyanını engelleyen bir şeydir. O mesela terapiye gelirsek Yalom'un şeylerinden birisidir işte. Terapide işte ilkelerinden hani terapide pozitif şeylerden bir tanesi de umut aşılama. Birçok terapi ekolünde de aslında yani sonuçta insanlara geleceklerinin bugünden daha güzel olabileceğine dair bazı şeyleri anımsatman lazım. Yani hayat bugünden yarına daha kötü olacaksa şayet devam etmenin çok anlamı yok. Ama umut varsa o zaman senin işte o Frankl'ın yani bir Nazi kampında en sonunda serbest bırakılabileceğine dair bir umudun varsa çektiğin bütün bu ızdırap anlamlı hale geliyor. O yüzden hani umut zor bir şey. Gerçekten hani bir kitap var, çok da böyle bizim kütüphanede de var, Umut İlkesi, iki tane iki ciltlik iletişimden çıkan bir kitap. Hep de böyle okuyacağım okuyacağım diyorum. Ne anlatıyor? Tam yazarının şimdi ismi böyle hayal meyal aklımda. Hep o kitap gözümde ya, Umut iki cilt umutla ilgili ne anlatılmış olabilir diye. Hep aklıma gelen bir kitap. Şimdi sen bu soruyu sordun, üzerine bakacağım.
Son olarak da şey var hocam aklımda bu yeni yılla ilgili. İşte vision boardlar yaptık, yeni isteklerimizi yazdık, masanın altında 12 tane üzüm yedik derken süre geçtikçe aslında hiçbir şey yani hiçbir şey demek birazcık belki ağır olabilir ama bir şeylerin istediğimiz gibi gitmediğini görmeye başlıyoruz birazcık daha. Hani bütün bunları yapmamıza rağmen neden bir fark yok? Neden işte Camus'un Sisyphos söylentisinde anlattığı gibi o kayayı hep en sonuna kadar taşıyıp yine de düştüğünü seyretmek yani hiçbir zaman o zirveye ulaşamamak ve beklediğimiz değişimi görememek yani neden yok sizce?
Bir kere ne bekli yani, beklentilerimiz gerçekçi mi, hani az önce tartıştığımız şey gibi. Bir diğer şey yani yaşam döngüsel, hani bir şekilde pozitif şeyler de negatif şeyler de çoğunlukla belli bir ritimde tekrarlıyor. Biz böyle onun hangi anlarına denk geldiğimizi bazen iyi seçemiyoruz. Kötü bir anı hayatın olağan akışı sanıyoruz ama aslında o en kötü anı belki, ya da iyi bir anda da benzer yanılgıya düşüyoruz. Hayat hep böyle gidecek zannediyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki o aslında en tepedeki zamanlarmış hayatın. O döngüselliği bazen gözden kaçırıyoruz. Yani bazen de bu yıl dönümlerini, bu tarz şeyleri fazla abarttığımızı düşünüyorum. Dürüst olayım. Çünkü evet, böyle küçük şeyler, tarihler, pazartesiler, ayın birleri, yılın birleri, işte ilk günleri, böyle hafif heyecanlı, hafif böyle dopamin etkisini yaratabilecek zamanlar. Bu tarz şeyleri kullanmaktan zarar gelmez. İyi bir şey yapacaksanız bu zamanları kullanabilirsiniz. Ama buna çok anlam yükleyip bunun hayal kırıklığını yaşamanın da ekstra bir yükü olabilir. Çünkü şöyle, yani ben işte yeni yıla başladım. Bu sene de olmadı. Geçen sene de olmadı. Hep böyle oluyor. Bu sefer sahiden böyle o yine geçmişteki başarısızlıkların bagajını da daha fazla hissettiğiniz bir şey oluyor. Yani mesela şu daha iyi bir şey. Yani bu sene de işte elimden geldiğince götürmeye çalıştım. Ne kadar götürebilirsem götüreyim. Yani bir davranışı repertuarımıza almak ya da repertuarımızdan çıkarmak. Yani diyelim ki yeni yıl hedefimiz abur cubur yememek. Ya da yeni yıl hedefimiz her gün sabah 7'de kalkıp koşu yapmak. Yani çalışmadan çalışmaya tabii değişiyor ama işte en az 2 hafta, ama benim kişisel görüşüm 4-6 hafta gibi bir süre en az. Ve bunun da böyle akamete uğramaması lazım. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi lazım. Ya da belki birkaç istisna dışında sürmesi lazım ki vücudumuz buna işte bir şekilde nörotransmitterleriyle, işte dopaminerjik sistemlerle adapte olabilsin. Diyelim ki olduk. Onun bozulmaması için de bunu bayağı bir süre idame tedaviye geçmek gibi devam etmesi lazım. Zor yani, bu tarz şeyleri hayata katmak da çıkarmak da kolay değil. Ama yani yılgınlığa da gerek yok. Peki, ağzına sağlık. Herkese iyi seneler diliyorum. Hoşça kalın.